Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 22.
Belki bana öyle geliyor. Belki her insan çocukluğunun anlatılmaz korkularını duyduğu yerde mutlu olur. Ama bunca yer gördüm dünyada. Bu manolya ağacının durduğu bahçe, erguvanların duvarlardan sarktığı parke taşı sokak, sanki bütün zamanları yaşamış olmanın bilgeliğiyle eşsizliğini gizleyebilen irili ufaklı yalılar, balıkçı kayıklarının durduğu sahil kadar güzel hiçbir yer görmedim. Bu dar sokaklarda yürümeyi, eski evlerin pencerelerinde oturan yaşlı kadınlarla selamlaşmayı, balıkçıların pırıl pırıl tezgahlara doldurdukları lüferlerin, uskumruların arkasındaki o neşeli bağırışlarını, geç kalınca evin içinde dört dönmeye, sanki bir aşığın gelmesini bekler gibi pencerelere gidip gelmeye başladığım simitçinin akşamüstü seslenişini, beni uykumun arasında yoklayan anneannemin sesi gibi yakından gelen sabah ezanını, bütün bir gün oturduğunuz yerden yalnızca ışığın değişmesiyle her an yeni bir resme benzeyen manzaraya bakmanın verdiği hayreti, kıyıda oturduğumuz yaz akşamları neredeyse el uzatsak dokunacağımız kadar yakından geçen ve kim bilir nerelere giden o dev gemileri, sessizliğin içinde birdenbire başlayan ve birbirlerine gizemli bir dilde neler anlattıklarını asla bilemeyeceğimiz martıları, ayaklarımızı suya uzatıp oturduğumuz zaman çılgınca akıp giden denizi, bana hayatın ne olursa olsun benzersiz, akıl almaz bir mutluluk olduğunu söyleyen bütün bu görüntüleri, sesleri, kokuları başka hiçbir yerde bulamadım. Ama o gün beni öyle bahçe kapısından girerken böylesine hıçkırıklara boğan şeyin aslında ne olduğunu kimse bilmiyordu tabii. O an o kapıdan girerken bir mucize olsa da birdenbire küçülsem, sanki yıllar öncesinin yazlarından birine dönmüş gibi küçük bir kız olarak oradan girsem ne olurdu sanki? İşte çayım, küçük ıspanaklı böreklerim, kaşar peynirim hazırdı bile. Yalnızca denizden gelen esinti bile bir an için her şeyi unutmamı sağlıyordu. Uçakta gelirken zaten başka bir havaya girmiştim. Birdenbire bu işin böyle gizli saklı yürüyüp gitmesinden rahatsız olmuştum. Bir kadının kocasına söylemesi mümkün olmayan bir şeydi belki. Ama ne yapalım ki, gerçekti. Bunu saklamak, tertemiz bir insanı bütün bir ömür boyu kandırmak sanki daha mı iyiydi? Evet, biliyorum. Kimsenin haberi olmayacaktı. Belki yalnızca beni tanımayan bir doktorun, bir hemşirenin. Ama ben bilecektim. Bundan böyle ne zaman onun yüzüne baksam, bu sahtekarlığımı, inanılmaz yalanımı bilecektim. Soğukkanlı bir katil gibi yaşayıp gidecektim, öyle mi? Yok, ben bunu yapamazdım. Ben birini sevmiştim. Bir oyun oynamak istemiştim. Evet, büyük bir hata yapmıştım belki. Evli bir kadının, hatta bekar bile olsa, evli bir adamla böyle yakınlaşması, görüşmesi, belki ona ümit vermesi doğru değildi. Bütün bunları daha ilk günlerden, Ankara'daki o sohbetlerden anlayıp bitirmem gerekirdi. Ama yapmadım. Belki de kimselerin bilmediği, benim neşeli, deli dolu halime bakanların asla anlayamayacağı bir yalnızlık yüzünden olmuştu. Belki. Hayır. Birden fark ettim ki buna bahaneler aramanın, nedenler bulmanın hiçbir anlamı yok. Böylesine eşsiz bir duygunun nedeni olur mu? İnsan kalbinin belki nasıl çarptığının, neden durduğunun, nasıl tıkandığının nedenleri vardır. Ama kimin için çarptığının nedeni olur mu? Dipten gelen bir dalga gibi, yer kürenin kabuğunun birdenbire kırılması gibi beklenmedik bir sarsıntıydı bu. Bir anda o güne kadar olan bütün hayatınızı geri dönülemeyecek biçimde değiştiren bir deprem. Ben hep insanın kararlarını kendisinin verebileceğini, hayatını kendi elleriyle biçimlendireceğini, aklın üstünlüğüne inanmıştım. Bütün o aşk romanlarını okurken, o filmleri izlerken, kendi kendime hep, ah ne budala kadın derdim. Ya şu adam, zavallı nasıl da körleşmiş. Güler geçerdim bunlara. Uçsuz bucaksız bir çölde yürürken kafanıza yıldırım düşmesi gibi komik ama aynı zamanda çaresiz bir şeydi yaşadığım. Olmuştu işte. Böylesine güçlü bir dalgaya direnmek mümkün değildi. O dalganın üstünde beni götürdüğü yere gidiyordum ama hala dizginlerin elimde olduğunu sanıyordum. Hayır, kimsenin suçu yoktu. Ne kocamın, ne onun, ne de benim. Bu yalnızca hayatın bizi hiç umursamadan kendince kurduğu bir oyundu. Yapmam gerekenleri yapmış mıydım, bilmiyorum. Direnmiştim kendime göre. Uzak kalmaya çalışmıştım. Bunun yalnızca bir oyun olarak kalmasını, belki beni böyle uzaktan bir hayal gibi mutlu etmesini ve sonra tatlı güzel bir anı olmasını istemiştim. Yapamadım. Aslına bakarsanız uçakta bütün bunları düşünürken birden anladım ki hamile kalmamın, onunla geçirdiğim o öğleden sonranın, bir başkasının tenine dokunmuş olmamın bir önemi yoktu. Hepsinden önemlisi benim ona aşık olmam. Ben bir başkasına aşıktım. O başkasını hiç görmesem, onunla hiç konuşmasam, hiç dokunmasam bile, yalnızca ona aşık olmam bile yetmez miydi? Anladım ki yalnızca bir kaçamak olsaydı, yalnız bir kadının istekleri olsaydı, yalnızca şehvetle geçiştirilmiş bir gün olsaydı, her şey çok daha kolay olurdu. O zaman her şeyden vazgeçilebilir, belki gizlenebilir, belki söylense bile unutulup gidebilirdi. Buna bir anlık bir delilik, bir kendini kaybediş anı, bir sarhoşluk da denilebilirdi. Ne var ki kalbim, aklım, rüyalarım, mutluluğum, hüznüm, gözyaşlarım, şarkılar, kitaplar, filmler, her şey, her şey artık onundu. Onun olmadığı bütün görüntüler, yanımda yokken bile onu düşünmeden geçen tek bir an, yalnızca hayatın bezdirici sıkıntısını taşıyordu artık. İnsan yalnızca bir sesi duymakla, uzaktan bir hayali düşünmekle, onun gülüşünü, bir sözünü, gülerek ellerini sallayarak anlattığı bir hikayeyi, çocuksu gülümsemesini, bir an için deli bir aşık, bir an için şefkatli bir baba gibi anlatılmaz bir ifadeyle bakan gözlerini düşünüp kendi kendine gülüyorsa, içinden sıcacık bir şey kayıp gidiyorsa, artık buna bir oyun, bir hayal, bir rüya denebilir miydi? Bu, gerçeğin, dünyadaki en güzel gerçeğin ta kendisi değil miydi? Ve ben ne yapmaya karar vermiştim? Bu inanılmaz mutluluğu bir yana bırakıp, sanki becerebilirmişim gibi, yalnızca birkaç saat için bile yıllarımı verebileceğim o eşsiz anları unutup evime geri dönecek, eski hayatımı sürecek, kimselere belli etmeden evliliğimi kurtaracaktım. Peki ama neden? Yalnızca böyle olması gerektiği için mi? Yalnızca başkaları üzülmesin diye mi? Bütün evlilikler mutlu ya da mutsuz sürüp gitmek zorunda olduğu için mi? Yoksa yıkılan şeylerin yerine yenilerini kurmaktan korktuğumuz ve günün birinde pişmanlık duyacağımızı sandığımız için mi? Hayatla tek başımıza baş edemeyeceğimizi düşündüğümüzden mi yoksa? Birdenbire anladım ki asıl hayal budur ve gerçekleşmesi imkansızdır. Hem neden yapacaktım bu işi? Başkaları için. Ama başkaları mutlu olacak mıydı o zaman? İçinde bir başkasına duyduğu aşkın koparılmasıyla sonsuz bir kırıklık kalmış bir kadın, bir başka erkekle ne yapabilirdi ki? Üstelik ne zamandır aramızda hiçbir şey yoktu. Biz artık iki arkadaştık. Hem de birbirine kendi hayatlarını anlatmayan, birbirlerini gerçekte tanımayan, yalnızca hayatın görünür yanlarını paylaşan iki arkadaş. Çok üzgündüm. Ne yaparsam yapayım Turgut'un mutsuz olacağını biliyordum. Mutsuz olacaktı ama beni çok sevdiği ya da kaybettiği için değil. Kurmak istediği hayat bozulduğu, başarısız olduğu için. Ama belki de şimdi söylemek en doğrusuydu. Böylece hiç değilse bana kızacak, benden nefret edecek ve unutması daha kolay olacaktı. Şimdi belki benden ayrılmak ona zor gelecek ama zaman geçince doğrusunun bu olduğunu o da anlayacaktı. Evet, kapının çıngırağı çaldığında benim aklımda bunlar vardı. Ve anneme sarılıp ağlarken kimse bilmese de çoktan boşanmaya karar vermiştim. Böyle uzakta olunca ne zamandır gelmediğim çocukluğumun evinde birdenbire ne yapacağıma karar vermiş gibiydim. Sanki birden bambaşka bir aleme geçmiştim. Ne kadar alıştığımı sansam da bir türlü yabancılıktan kurtulamadığım, kendimi hep yalnız hissettiğim o kentlerden uzakta, her şeyin çok tanıdık olduğu bu bahçede şimdi birden rahatlamıştım. Daha bir gece önceki tedirgin, güvensiz, çelişkiler içindeki insan ben değildim sanki. Artık biliyordum ne yapacağımı. Ama yine de bunu, ona hele anneme nasıl söyleyeceğimi o an düşünmek bile istemiyordum. Ben böyle kendi dünyama dalıp gitmişken ne çok şey olmuştu. Herkes politikadan söz ediyordu o günlerde. Konuşulanlara göre sahiden de hiçbir şeyden haberim yoktu. Radyoda neredeyse komik denilecek propaganda konuşmalarından geçilmiyor, buna karşılık kimi görsem yakınıyor, bıçağın kemiğe dayandığını söylüyordu. Gazeteciler tutuklanıyor, gazeteler sansürleniyor, kim sesini çıkartırsa devletle kavga etmiş sayılıyordu. Öğrenciler, hocalar, askerler, memurlar hep şikayetçiydi. Yalnız beni görmeye gelen akrabaların, konu komşunun söyledikleri bile her şeyin büyük bir hızla sona doğru gittiğini göstermeye yeterdi aslında. Bunları duydukça kalbim sıkışıyor, kendi kendime onları savunacak bir şeyler bulmaya çalışıyor ama doğrusu ben de bulamıyordum. Bazen konuşmalarda onun da acı geçiyor, ötekilerle birlikte o da suçlanıyor, asla yapmayacağını bildiğim şeyler anlatılıyor ama kızarıp bozarıp sesimi çıkartamıyordum. Hep onun Ankara'da o öğleden sonra bana birdenbire politikaya gireceğini söyleyip düşüncemi sorduğu zaman ben size politikayı yakıştırmam deyişimi hatırlıyorum. Sanki içime doğmuş gibi. Yazık ki bunu söylememden hiç hoşlanmamıştı o gün. Şimdi ise içimde çocuğu okuldan gecikmiş annelerin duyacağına benzer bir endişeyle ne yapacağımı düşünüyordum. Üstelik ortalarda yoktu. Ben böyle kendi kendime karar vermişken onun neler yaptığını, beni arayıp aramadığını, ne düşündüğünü hiç bilmiyor, bir yandan ona çok kızarken bir yandan da büyük bir umutsuzluğa kapılıyordum. Sonunda anlaşıldı ki beni niye aramadığını düşündüğüm günlerde o bir uzak doğu gezisindeydi. Sonradan bana öyle yerlere gidiyorduk ki ne bir an yalnız kalabiliyordum ne de seni arayacak bir telefon bulabiliyordum. Yoksa aklımdan bir an bile çıkmadın diyecekti. Ama ben bunun yalan olduğunu o zaman da biliyordum. Gerçek başkaydı. Birlikte geçirdiğimiz o öğleden sonra oteldeki odada radyoyu açmış ve ikimizi de nedensiz bir şekilde duygulandıran, ağlatan bir şarkı başlamıştı. Akordiyonla çalınan kederli bir tangoydu bu. O zaman demiştim ki, Fuat, bu ikimizin şarkısı olsun. Nerede olursa olsun hep bu şarkıyı dinleyelim, birbirimizi hatırlayalım. Sayfa 239. Yüzü asılmıştı. Hep böyle veda eder gibi konuşuyorsun. Biz hiç ayrılmayacağız. Bunu aklından çıkart. Ben delinin biriyim. Ne olursa olsun senin peşini bırakmam. Gidersen dünyanın öbür ucuna git, ben de gelirim. Hiçbir şey gözümde değil demişti. Birbirimize sarılıp gözlerimizden yaşlar akarak o şarkıyı dinlemiştik. Onun küçük bir çocuk gibi yüzünü asmasına hiç dayanamazdım. İşte dönmeden önce o şarkının planı bulup almış, Ankara'ya döndüğü zaman kızına her gece o şarkıyı pikaba koyup çaldırmış, gözleri dolarak uzaklara bakarak sigarasını içip defalarca bu şarkıyı dinlemiş. Bunları ben sonradan öğrendim. Onun o gün karısından boşanmaya, eve gider gitmez bunu ona söylemeye karar verdiğini ancak yıllar sonra anladım. Ama kimi zaman sert olsa da, lafını sakınmasa da, bir anda parlayıp geçen öfkelere tutulsa da, sevdiği insanlara, onları mutsuz edecek bir şeyi söyleyebilecek biri değildi. İstiyordu ki herkes onun ne hissettiğini anlasın, söylemediklerinden bir anlam çıkartsın, ona göre davransın. Aslında benim ne düşündüğünden haberim yoktu ama o sanki bana bir söz vermiş gibi, gidip de karısına artık boşanmak istediğini söyleyemeyince beni arayamamış, eve gitmemek için her bahaneyi uydurup gezilere, çalışmalara dalmıştı. Kim bilir belki o da aynı şeyleri düşünüyordu. Gidip de evini, kendisini heyecanla karşılayan kızını, eşini görünce onları bütün milletin gözü önünde başka bir kadın için bırakamayacağını anlamış, çaresizlik içinde vazgeçmenin yollarını aramıştı. Ama aşıklar hep şüphecidir. Ben bütün bunların böyle olduğunu o zaman düşünmemiş, belki de artık yaptığından pişman olduğunu, belki fazla ileri gittiğine karar verdiğini, belki de sonradan benim sandığım gibi beni sevmediğini bile kurmuştum.
Ayrım sonu.